Ayrım 29. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 293. Siyasal Mücadele ve Savaş. Ordular arasındaki savaşta bir kere stratejik hedefe varılıp da düşman çökertilip toprakları işgal edildi mi barışa gidilir. Ayrıca şu noktaya da dikkat etmeli. Stratejik hedefe sadece düşmanın karşı koyacak gücü kalmadığına ve üstün gelen ordunun düşman topraklarını işgal edebileceğine inandırıcı güçlü kanıtlar bulunduğu anda da varılmış olur. Siyasal mücadele ise daha karmaşıktır. Bir anlamda sömürge savaşlarına ve fetih savaşlarına benzetilebilir. Bunlarda zaferi kazanan ordu, ele geçirdiği toprakların tümünü ya da bir bölümünü sürekli olarak işgal etmeyi tasarlar. Bunun üzerine yenik ordu silahsızlandırılır ve dağıtılır. Fakat mücadele politika alanında ve askeri alanda yapılan hazırlıklar şeklinde sürdürülür. İşte Hindistan'ın İngilizlere, belirli bir ölçüde Almanya'nın Fransa'ya, Macaristan'ın küçük Antant'a, dipnot, 14 Ağustos 1924'te Yugoslavya ile Çekoslovakya arasında Macaristan'a karşı kurulan anlaşma, buna Romanya da katıldı. Karşı giriştiği siyasal mücadele 3 savaş şeklinden geçti. Hareket savaşı, mevzi savaşı, yeraltı savaşı. Gandhi'nin pasif direnişi bir mevzi savaşıdır. Bazı durumlarda hareket savaşı, bazı durumlarda da yeraltı savaşı şekline girmektedir. Boykot bir mevzi savaşıdır. Grevler bir hareket savaşıdır. Gizlice silahlanmak ve dövüşçülerin hazırlanması ise yeraltı savaşıdır. Bir de arditizm. Dipnot 1915-1918 savaşında İtalyan ordusundaki hızlı ve tehlikeli hareketler için yetiştirilmiş seçici birliklere arditistler adı verilirdi. Bunlar öteki birliklerden farklı işaretler ve değişik bir eğitim görmeleriyle ayrılırdı. Şekli vardır ama bu çok ılımlı olarak kullanılmıştır. Eğer İngilizler kendilerini bir anlamda iç hatlarda manevra olanaklarına ve kuvvetlerini en tehlikeli dağınık noktalarda toplama şeklindeki stratejilerini kuvvetlerini aynı anda genelleşen bir savaş alanına yayma zorunda bırakarak yok etme amacını güden bir ayaklanmanın hazırlanmakta olduğu kanısında olsalardı, Hintlilerin savaşçı kuvvetlerini zamanından önce ortaya çıkmaya kışkırtarak bunları tanımak ve hareketi başarısız bırakmak yoluna gitmeleri gerekirdi. Aynı şekilde Almanya'da milliyetçi sağcı çevrelerin bir hükümet darbesi macerasına girişerek kuşku altındaki gizli askeri örgütü zamanından önce açığa vurmaları, bir askeri müdahaleye olanak sağlaması bakımından Fransa'nın işine gelirdi. Böylece temelli askeri ve siyasal niteliği baskın olan, kaldı ki her siyasal mücadelenin askeri bir yanı vardır, arditilerin kullanıldığı görülür. Balkan komitacılığı sorunu ayrı bir şekilde ele alınmalıdır. Bunlar çevrenin doğal ve yerel koşullarına, köylü sınıflarının oluşumlarına ve hükümetlerin etkenliğine bağlıydılar. Aynı şeyi İrlanda'daki çeteler için de söyleyebiliriz. Bunların savaş ve örgütlenme şekilleri İrlanda'nın toplumsal yapısıyla bağıntılıdır. Komitacıların, İrlandalı çetelerin ve benzeri partizan hareketlerinin arditilik sorunundan her ne kadar bununla ortaklaşa noktaları var gibi görünürse de ayrı olarak gözden geçirilmesi gerekir. Bunların mücadelesi zayıf fakat çileden çıkmış azınlıkların iyi örgütlenmiş çoğunluklara karşı tuttukları mücadele yollarıdır. Oysa çağdaş arditizm, çeşitli nedenlerle hareketsiz halde bulunan fakat yine de etken bir durumda olan büyük yedek güçlerin varlığını gerektirir. Bu yedek güç, bireylerin katkısıyla arditizmi besleyip destekler. 1917-18'de arditi kuruluşlarıyla ordunun bütünü arasındaki ilişki, siyasal yöneticileri yanlış mücadele planları hazırlamaya itti. Şu noktalar unutuluyordu. 1. Arditiler basit taktik kuruluşlardı. Bunların varlıkları elbette etkinliği zayıf olmakla beraber büsbütün hareketsiz olmayan bir ordunun bulunmasını gerektirir. Çünkü ne disiplin ve askerlik ruhu yeni bir taktik gücün kurulmasına ihtiyaç duyuracak kadar gevşemiş olmakla birlikte yine de disiplin ve askerlik ruhu büsbütün yok olmuş değildir. Yoksa bozgunun ve firmaların önüne geçilemezdi. 2. Arditizm askeri güçlerin bütününün genel olarak dövüş yeteneğinin üstünlüğü olarak değil, uyuşukluğunun ve moralinin az çok bozuluşunun bir belirtisi olarak düşünülmelidir. Politikanın askerlik sanatına benzetilişi genel olarak bu alandaki düşüncelere bir uyarı etkisi yapması bakımından yararlıdır. Aslında siyasal miliste bulunan kimseler için yaptığı herhangi bir yanlışlık yüzünden bir cezaya uğrama durumu ve mutlak itaat zorunluluğu olmadığı gibi askeri mahkeme de yoktur. Bundan başka bu çeşit bir siyasal kuruluşun yapısıyla bir askeri birliğin yapısı arasında benzerlik bulunamaz. Siyasal mücadelede hareket ve mevzi savaşından fazla olarak başka şekiller de vardır. Asıl arditizm, yani çağdaş arditizm, 1914-1918 savaşında görüldüğü gibi mevzi savaşına özgüdür. Daha önceki dönemde de hareket ve kuşatma savaşlarının kendisine göre arditileri vardı. Hafif süvari, ağır süvari ve bersaglieri. Dipnot, İtalyan ordusunda yüzbaşı La Marmora'nın sonradan general oldu, 1836'da kurduğu seçkin birlik. Birlikleri gibi, hızlı birlikler genel olarak biraz da arditi görevi yaparlar. Tıpkı bunun gibi, keşif kolu biçimindeki küçük birliklerin tertiplenmesinde de çağdaş arditizmin tohumu gizlidir. Bu tohum, hareket savaşından çok kuşatma savaşında görülüyordu. Seçkin askerlerle yapılan umulmadık zamanlardaki çıkışlar ve baskınlar. Anımsanması gereken bir olay da şudur. Siyasal mücadelede egemen sınıfların yöntemleri körü körüne taklit edilmelidir. Yoksa kolayca pusuya düşülür. Bugünkü çarpışmalarda sık sık bu olaya rastlanır. Bir devlet örgütü zayıf düştüğü zaman tüm gücünü yitirmiş bir orduya benzer. O zaman arditilere başvurulur, yani özel silahlandırılmış örgütler kurulur. Bunlara şu iki görev verilir. Devlet yasa sınırları dışına çıkmıyormuş gibi görünürken, yasa dışı hareketlere girişmek ve böylece devleti yeniden düzene sokmak, yani kaybettiği gücü kazandırmak. Bu özel yasa dışı faaliyete yine yasa dışı bir faaliyetle, yani arditizmle cevap vermek, budalalıktan başka bir şey değildir. Böyle hareket edenler, devletin hep hareketsiz kalacağını sanırlar. Oysa başka bir takım koşulların dışında böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Sınıf niteliği bu işe ayrı bir şekilde damgasını vurur. Her gün belirli saatlerde çalışan, çalışmak zorunda olanların, yani emekçilerin sınıf sürekli uzmanlaşmış hücum örgütleri kuramaz. Bunu ancak elinde büyük paralar bulunan ve kullandığı adamlar belirli bir iş sahibi olmayan sınıflar yapabilir. Günün ve gecenin herhangi bir saatinde profesyonel bir nitelikte olan bu örgütler, umulmadık zamanlarda giriştikleri saldırılarla kesin darbeler indirirler. Bundan ötürü arditi taktiği bütün sınıflar için aynı derecede etken değildir. Bazı sınıflar için bu, başvurulması zorunlu bir yoldur. Onlara özgü bir yöntem olduğu için siyasal mücadelede arditi türünden bir taktiğin faydalı olacağı düşünülebilir. Ama bu askeri örneğe heves etmek büyük bir saflık olur. Burada da politika, askeri çareden daha üstün tutulmalıdır. Çünkü manevra ve hareket olanağını yalnız politika sağlar. Bütün bu söylenilenlerden askeri arditizm olayında iki şeyi birbirinden ayırt etmek gerektiği sonucu çıkmaktadır. Buna göre bugünkü mevzi savaşıyla bağıntılı olarak özel bir silahla ilgili teknik işlevle askeri siyasal işlevi birbirinden ayırt etmek gerekir. Özel bir silah işleviyle arditizm, dünya savaşında bütün ordularda ortaklaşa bir olaydı. Bu da siyasal askeri işleviyle siyasal bakımdan bağdaşık olmayan, zayıflamış, bunun sonucu olarak da savaş gücü az bir ulusal ordusu ve bürokratik, fosilleşmiş bir genel kurmayı olan ülkelerde görülür. Askerlik sanatındaki hareket savaşı ile mevzi savaşının, politika sanatında bunlara denk olan kavramlar arasındaki yakınlık söz konusu edilirken, Rosa Luxemburg'un, dipnot, Rosa Luxemburg, La Greve en masse, Le Parti et le Syndicats, kitle grevleri, parti ve sendikalar, Gramsci'nin notu. Küçük kitabını hatırlamalıyız. C. Alessandri bu kitabı 1919'da Fransızcadan İtalyanca'ya çevirdi. Bu kitapta yazar 1905'teki tarihsel deneylerden biraz aceleyle ve yüzeyde kalan bir anlayışla bir teori çıkartmaya kalkışmıştır. Gerçekten de Rosa bu olaylarda iradeli hareketlerin ve örgütlerin rolünü iyi görememiştir. Bu öğeler ekonomist ve kendiliğindenci, spontaneiste. Bir ön yargının kurbanı olan Rosa'nın sandığından da çok yaygın ve etken olmuştu. Bununla beraber sanatına uygulanan hareket savaşı konusunda bir teori meydana getirme çabası ile ilgili çok anlamlı bir belgedir. Doğrudan doğruya ekonomik öğe, bunalımlar ve bunun gibi savaşta düşman savunmasında bir gedik açan sahra topçusuna benzetilmektedir. Bu gedik birliklerin geçmesi ve kesin bir başarı elde etmesi için yeterlidir. Strateji ya da hiç olmazsa stratejik hattın mihveri üzerinde önemli bir başarı elde etmesine elverişlidir. Elbette ki tarih biliminde doğrudan doğruya ekonomik öğenin etkenliği ağır topçunun savaştaki rolünden çok daha karmaşık olarak düşünülür. Çünkü bu öğenin 3 etkisi olduğu dikkate alınır. 1. Düşman saflarında şaşkınlık yaratıp gücüne ve geleceğine güvenini kaybetmesine sebep olarak gedik açmak. 2. Birlikleri yıldırım hızıyla örgütlemek, kadroları kurmak ya da hiç olmazsa hazır kadroları yıldırım hızıyla yerine yerleştirmek. Bunlar o zamana kadar genel tarihsel süreç tarafından hazırlanırdı. Bu kadroları dağınık grupların başına geçirmek. 3. Bir yıldırım hızıyla varılacak hedef etrafında toplanmış olan ideolojiyi yaratmak. Bu önüne geçilmez ekonomik determinizm ve bu ağırlaştırıcı koşullardır ki etkileri zaman ve mekanda hızla meydana gelmiş olarak düşünülür. Bunun için burada gerçekten tarihsel bir mistisizm, esrarlı bir çeşit şimşek çakışının beklenmesi söz konusudur. General Krasnov'un romanında ileri sürdüğü görüş tamamıyla budalacadır. Ona bakılırsa İtilaf bloku sonunda Doğu sorununun Çarlığın yararına çözümlenmemesi için Rusya'nın zafer kazanmasını istemeyerek Rus genelkurmayına siper savaşı yapmasını zorla kabul ettirmiş, bunun saçma bir şey olduğunu, cephenin Baltık'tan büyük orman ve bataklık alanlarını da içine alarak Karadeniz'e kadar uzandığı düşünülürse anlaşılır. Dipnot P.N. Krasnov Ot Duvuglavago Orla do Krasmonu Znameni İki Başlı Kartal'dan Kızıl Bayrağı Roman Berlin Diakov 1921. Oysa ortadaki tek yol hareket savaşı imiş. Gerçekte Rus ordusu hareket ve yarma savaşına kalkmış. Özellikle Avusturya sektöründe, aynı zamanda Doğu Prusya'da bu savaşı yürütmüş, geçici olmakla birlikte parlak başarılar kazanmıştı. Gerçek odur ki bir ordu yürüteceği savaş şeklini ancak daha başta düşman karşısında ezici bir üstünlüğü varsa kendisi seçebilir. Mevzi savaşının karşılaşan kuvvetlerin genel ilişkilerinin bir zorunluluğu olduğunu kabul etmek istemeyen genel kurmayların inadının ne kadar insan hayatına mal olduğu bilinmektedir. Doğrusu şu ki mevzi savaşı sadece asıl deyimiyle siperlerden yapılan savaş demek değildir. Mevzilere girmiş olan ordunun ardındaki bölgenin bütün örgütleri ve endüstrisi de buna katılır. Seri ateşli topların, makineli tüfeklerin, kısa namlulu tüfeklerin atışı bu savaşta rol oynar. Bütün silahların ateşi düşman cephesindeki belirli noktaya yöneltilir. Bundan başka cephedeki bir çöküntü ya da çekilme hareketinden sonra kaybolan malzemenin yerine hemen yerisini koyabilmek için ikmal işinin çok güçlü ve sıkı olması gerekir. Başka bir öğe de büyük insan kitlesidir. Bu kitle geniş bir cepheye yayılan kuvvetleri meydana getirir. Bu kuvvetlerin ayrı bölümleri bir bütün olan ayrı ayrı değerlerdedir ve ancak kitle halinde harekatta bulunabilirler. Doğu cephesinde Alman bölgesine dalma ile Avusturya cephesine dalmanın nasıl ayrı şeyler olduğu görülmüştü. Bundan başka seçkin Alman birlikleriyle takviye edilmiş ve Almanların komuta ettiği Avusturya cephesine taktik olarak Rus ordusu tarafından girişilen yarma harekatının nasıl felaketle sonuçlandığı görülmüştü. Buna benzer bir şeyler de 1920'de Polonya Savaşı'nda görüldü. Önünde durulmaz gibi görünen, ilerlemekte olan Rus kuvvetleri, Fransız subaylarının komuta ettiği hatta Varşova önlerinde General Weygand tarafından durdurulmuştu. Önceleri hareket savaşı için yaptıkları gibi bugün mevzi savaşına dört elle sarılmış bulunan askerlik teknisyenleri şüphesiz daha önceki bu tip savaşların askerlik biliminden kapı dışarı edilmesini öngörmüyorlar. Yalnız şu var ki sanayi ve uygarlık bakımından ileri devletler arasındaki savaşta bu tipin stratejik olmaktan çok taktik bir işlev haline indirgendiği düşünülmemelidir. Bu savaş şekli de daha eski bir dönemde kuşatma savaşına oranla hareket savaşı ne idiyse aynı durumda bulunmaktadır. Aynı indirgeme siyaset bilimi ve sanatında da yapılmalıdır. Bu hiç olmazsa en ilerici devletler için geçerlidir. Bu devletler bağlı oldukları sivil toplumlar çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu için doğrudan doğruya ekonomik öğenin yıkıcı etkisine bunalımlar, çöküntüler vesaire karşı koyarlar. Toplumdaki üst yapılar bir bakıma çağdaş savaştaki siper sistemlerini andırır. Bu son savaşta çok şiddetli bir topçu ateşi düşmanın bütün savunma sistemini yıkacağı kanısını uyandırıyordu. Oysa aslında dış yüzeyini yıkmıştı. Hücum anı gelip de saldırganlar ileriye atılınca hala karşı koyma gücünü elinde tutan bir savunma hattıyla karşılaşıyorlardı. Büyük ekonomik bunalımlar olduğu için hücuma kalkan kuvvetler, yıldırım hızıyla zaman ve mekan içinde örgütlenmiş ve yine bundan ötürü saldırgan bir ruh kazanmış değildir. Buna karşılık hücuma uğrayanların morali bozulmadığı gibi savunma mevzilerinden ayrılmaz, yıkıntılar arasında savaşı sürdürürler, geleceğe güvenlerini kaybetmemişlerdir. Şüphesiz olaylar olduğu gibi kalmaz. Şurası su götürmez bir gerçektir ki siyasal cadornizmin strateji uzmanlarının umdukları gibi her zaman bütün bu çabukluk, bu hızlanma ritmi unsurlarına ve gittikçe artan kesin ilerlemeye rastlanmaz. Bu türden son olaya siyaset tarihinde 1917'nin öğeleri arasında rastlanır. Politika tarihinde bu türden olaylar politika sanatında ve biliminde kesin bir dönemeci işaretlemektedir. Burada mevzi savaşındaki savunma sistemlerine denk düşen sivil toplumdaki öğelerin neler olduğunu derinliğine incelemek söz konusudur. Derinliğine sözü isteyerek kullanıldı. Çünkü bu olaylar yüzeyde ve basit bir şekilde incelenmektedir. Tıpkı giyim tarihi üzerinde uğraşan tarihçilerin kadın modasının acayipliğini incelemeleri ya da bu incelemenin rasyonalist bir görüşle yapılmış olması gibi. Yani böyle davrananlara göre bazı olaylar gerçekçi bir tarzda açıklanırsa bunlar halkın batıl inançlarıymış gibi. Kaldı ki bunlar da basit bir açıklama ile ortadan kalkmaz, yok edilebilecektir. Bronstein'in hareketin sürekliliği, dipnot Troçki'nin sürekli devrim teorisi. Hakkındaki şu ünlü teorisinin, hareket savaşı teorisinin siyaset alanındaki bir yansıması olup olmadığını araştırmak gerekir. Bundan başka yine bu teorinin yaşam sınırlarının embriyon halinde ve gevşek oluşu yüzünden siper ya da kale olamayacağı bir ülkedeki Rusya, genel ekonomik kültürel toplumsal koşulların bir yansıması olup olmadığını belirtmek de yerinde olur. Bu tutumu ile bir batıcı gibi görünen Bronstein, aksine bir kozmopolittir, yani ulusçuluğu kadar batıcılığı ya da Avrupalılığı da yüzeydedir. Buna karşılık İliç, Lenin, derinden ulusçu, derinden Avrupalıydı. Bronstein anılarında süreklilik teorisinin 15 yıl sonra doğru çıktığının görüldüğünü anlatır. Aslında bu teori ne 15 yıl önce ne de 15 yıl sonra doğruydu. Olayların gidiş yönünü kabaca önceden sezmişti diyebiliriz. Fakat bu öngörü 4 yaşında bir kız çocuğunun anne olacağını söyledikten sonra bu kız 20 yaşına gelince ben böyle olacağını bilmiştim demeye benzer. Ama bunu söyleyenin 4 yaşındayken anne olsun diye kızın ırzına geçmeye kalktığı akla gelmektedir. Bana öyle geliyor ki İliç 1917'de doğudan başarıyla uygulanmış olan hareket savaşının batıda yapılabilecek tek savaş olan mevzi savaşına dönüşmesi gerektiğini anlamıştı. Burada Krasnov'un da ileri sürdüğü gibi az zamanda ordular sonsuz miktarda cephane yığabilir, toplumsal kadrolar ele geçirilemez siperler haline gelebilirdi. İtilaf devletlerinin Fok'un komutası altındaki tek bir cephe anlayışına denk düşen tek cephe formülünün anlamı budur. İliç formülünü derinleştiremedi. Kaldı ki bunu yapabilseydi bile bu teorik olarak kalacaktı. Oysa asıl yapılması gereken iş ulusal nitelikte bir işti. Bu da zeminin tanınmasını, sivil toplumdaki unsurların temsil ettiği siper ve kalelerin belirlenmesini gerektiriyordu. Doğuda devlet her şey olduğundan sivil toplum ilkel ve pelteleşmiş bir haldedir. Batıda ise devletle toplum arasında düzenli bir ilişki olduğu için sarsılmakta olan bir devletin arkasında sağlam bir sivil toplum yapısı görülür. Devlet ileri hattaki bir siperden başka bir şey değildir. Arkasında sağlam bir siperler, kaleler ve kazamatlar zinciri vardır. Şüphesiz bu bazı devletlerde daha güçlü, bazılarında daha zayıftır. Ne olursa olsun, bunlardaki ulusal niteliği dikkatle anlamaya çalışmak gerekir. Bronstein'ın, Trotsky'nin teorisi bazı Fransız sendikalistlerinin genel grev konusundaki teorisiyle ve Rosa'nın Alessandri tarafından çevrilen broşüründeki teorisiyle kıyaslanabilir. Rosa'nın broşürü ve Rosa'nın teorileri Fransız sendikalistlerini etkilemişti. Bunu Rosmer, La Vie Ouvrière'de Almanya üzerine yazdığı bazı makalelerde göstermişti. Trotsky'nin teorisi aynı zamanda kendiliğindenlik, spontaneite teorisiyle de bağıntılıdır. 29. ayrımın sonu, sayfa 302.